Ana, Pers Bak, Remzi Kitabevi, okuyan Nalan Yıldız, 1. bölüm. Saz damlı küçük bir köy evinin mutfağında, toprak ocağın başında kamıştan yapılma alçacık bir iskemlede oturan ana, tencerenin altında yanan ateşe vakit vakit ot atıyordu. Alevler yükseliyor, anada kah ince bir dalı kımıldatıyor, kah bir avuç toprağı eşeliyor, sonra da geçen güzde dağlardan, bayırlardan toplamış olduğu kuru otlarla tekrar tutam tutam ocağı besliyordu. Çok yaşlı, bumburuşuk bir kadın, sürünmeyi andıran bir güçlükle yaklaşmış, ateşe en yakın bir köşeye gelip büzülmüştü. Sırtındaki yamalı mavi ırkanın altında, kenarları gözüken rengi çiğ kırmızı, pamuklu, kalın bir iç yeleği vardı. Gözleri neredeyse hiç görmeyecek haldeydi. Ağrılı, kötü bir göz hastalığı göz kapaklarını hemen hemen yapıştırmış, kapamış gibiydi. Ama o, açık kalan küçücük aralıklardan yine epey şeyler görebiliyor, ananın kuvvetli, becerikli elleri altında yanan, sıçrayan alevlerin parıltısını seyrediyordu. Koca karı içeri çökmüş dişsiz ağzından hoş bir fısırtı yaparak çıkan sesiyle ''Aman ateşi idareli yaka, kala kala bir araba yükü kaldı, öyle değil mi? Yoksa iki mi var? Kesilecek hale gelinceye kadar otlar daha çok beklenecek. Üstelik bu gidişe bir işi de yarayacağım yok benim. Bir avuç ot bile koparacak hal kalmadı. Bizim gibileri ölüm paklar.'' diyordu. Bu son sözleri koca günde birçok defalar tekrarlar durur, her seferinde de gelinin verdiği şu cevabı beklerdi. Böyle söyleme kocanine. Biz tarladayken kapıda oturup sen çocuklara göz kulak olmasan, dereye düşmesinler diye onlara bakmasan ne yapardık? İhtiyar kadın dolu dolu öksürdü ve bu öksürük nöbetinin arasında boğuk bir sesle şöyle dedi. Sahi, şimdilik daha bu işe yarıyorum. Hele bu aralık ortalıkta türlü türlü kötülük, soygunculuk, haydutluk varken kapısının eşiğinde oturmak pek de öyle yabana atılır bir iş sayılmaz. Doğru kızım. Hele bir yaklaşan olsun da bak. Nasıl bağırmasını bilirim. Şöyle avazım çıktığı kadar. Hey gidi günler hey. Bizim zamanımızda böyle miydi? İnsan çapasını, küreğini, Tanrı'nın gecesi dışarıda bırakır. Gene de sabah olunca koyduğunu yerli yerinde bulurdu. Yaz vakti. Hayvanımızı kapının arkasında bir kancaya bağlardık. Gün doğunca gene de orada durup dururdu. Gelin hafif hafif gülmesini terbiyeli terbiyeli ya sahi mi kocanine diye cevap vermesine rağmen bu bitmek tükenmek bilmeyen gevezeliği pek dinlemiyordu. O çatlak sesiyle vaaz verir gibi soluk almadan söyler dururken kadın da yakacağı düşünüyordu. İlkbahar ekiminin sonuna kadar şöyle eline bıçağını alıp ağaçlardan bir iki dal kesmeye, öteden beriden çalı çırpı toplamaya vakit buluncaya kadar yetecek miydi acaba? Kapının ardında avlu işini gören aydınlığın yanında, bahçıktan yapılma bir damın altında, yağmurdan, kardan korudukları 200 yuvarlak koca saman tınası vardı. Vardı ama pirinç samanı kesmeyi kıymetlidir. Onu ulu orta herkes yakamaz. Ancak şehirlerin harcıdır o. Ya ana ya da erkeği. Bunları koca koca demetler halinde bir sırığın ucuna takıp şehre götürür. Karşılığını da şıkır şıkır çil çil paralar alıp gelebilir. Öyle değil mi ya? Şöyle kıymetli bir samanı ancak oralardaki evlerde ateş diye kullanabilirler. Gözleri alevde, aklı işine dalmış, yine vakit vakit ocağa ot atıp duruyordu. Ateş, güneşle rüzgardan tunçlaşmış, keskin çizgili ablak yüzüne, dolgun, etli dudaklarına vuruyordu. Kara gözleri ışıkta parlıyordu. Kaşlarının hemen altında çukurca, çekik, duru gözlerdi bunlar. Pek bir güzelliği yoktu bu yüzün ama karşısındakinin hem iyiliği hem de ateşli, canlı ihtiras gibi şeyleri hatırlatan bir hali vardı. İnsan bu yüze bakarken işte öfkesi burnunda bir kadın ki hem yanında oturan zavallı ihtiyacı şefkat, iyilik göstermesini bilecek hem de ateşli bir dişi ve ana olacak yaratılışta diye düşünürdü. Koca karının hala çenesi durmuyordu. Oğlu ile gelini tarlada çalıştıkları için sabahtan akşama kadar çocuklarla yalnız kala kala aklınca gelini anlatacak bir sürü şeyleri var sanırdı. Bu alabildiğine sürüp giden lagırtı sahnanı sadece ocağın dumanları yüzünden vakit vakit tutan öksürük nöbetleri kesiyordu. Her vakitte derim ya, erkek acıkınca, hele oğlum gibi de gücü kuvveti yerinde oldu mu, bir çanak eriştenin üzerine yumurtayı kırarsın, oldu bitti. İşte yemeğin alası. Ateşe doğru eğilen ananın eteklerini, boynuna, sümüklerini çeke çeke ağlayarak sarılan çocukların gürültüsünü bastırmak kaygısıyla burada sesi bir perde daha yükselerek çatallaşır. Genç kadına gelince o hiç oralı değil. Sakin bir yüzle hep işine bakıyor. Küçük oğlanla kız kardeşinin vızıldamalarını ihtiyarın bitmez tükenmez çene yarıştırmasını düşünüyor. Bahar geldi mi tarlalarda o kadar yapılacak şey var ki. Nitekim o da fasulye ekimini son sapan çizgisine kadar bitireceğim diye az mı uğraştı. Balık günleri toprağı çile besleyen nemli geceleri kaçırmamak lazım. Belki bu, belki yarın gece kuru tohumların içinden hayat fışkırmaya başlayacak değil mi? Karanlıklarda nemli sıcak toprağın bağrından tarlaların hep birden için için gizli gizli sırlı bir ürperişle canlanacağını, kımıldanacağını düşündükçe haz duyuyordu. Şu dakikada erkeği çalışıyordu daha, çıplak ayakları sapan izleri üzerinde toprağı eziyor, mıncıklıyordu. Kadın çocukların ta ötelerden kırlar, tarlalar ardından gelen sesleri çağırmalarıyla acele eve dönmüş, onu işinin başında bırakmıştı. Küçükler analarını mutfağın kapısında bekleyip duruyorlardı. Karınları acıkmıştı, ağlıyorlardı. Oğlan hiç durmadan, hep aynı makam üzerinden, gözlerinden yaş gelmeden bağırıyordu. Küçük kıza gelince o hem ağlıyor hem de bir teviye ufacık yumruğunu ağzına götürüyordu. İhtiyar kadın bir zaman boş yere onları susturmayı avutmaya çalışmış, sonra başa çıkamayacağını anlayınca kendi hallerini bırakmış, yerine oturmuş ve yüzünde sükun, adeta bir saadet gülümseyişiyle bu bağırışmaları, ağlamaları dinlemeye koyulmuştu. Ana gelir gelmez hiçbir şey demeden doğru ocağın başına koştu. Onun ot çalı çırpı yığını uzandığını görmeleri çocuklara hemen yetti. Küçük oğlan sustu. 5 yaşının verdiği çeviklikle annesinin peş sıra koştu. Arkasından da küçük kız. Gücü yettiği kadar ona yetişmeye çalıştı ama daha üçünü pek bitirmemişti. Kocaman tencerenin içindeki yemek artık iyice kaynıyor, güzel kokulu buğ bulutları tahta kapağı kaldırıyordu. Koca karı derin derin kokladı. Boş ağzıyla geviş getirir gibi hareketler yaptı, bir şeyler geveledi. Ocakta alevler tencereye çarpıyor, girecek bir yer bulamayınca dört yanından dışarı yayılıyor, yoğun bir duman daracık mutfağın içini kaplıyordu. Ana geri çekildi. Kızı ocağın başında uzaklaştırmak istedi. Ama yakıcı duman çocuğu sarmıştı bile. Gözlerini kırpıştırıyor, pis yumrucuklarını, bu zavallı hasta şeyleri sürte sürte bağırıyordu. Genç kadın her zamanki çevik hareketiyle hemen küçüğü kucakladığı gibi dışarı götürüp bıraktı. Burada dur. Hem dumandan canın yanıyor hem de gene içine kafanı sokmadan duramıyorsun, dedi. İhtiyar nine gelini bir şey söyledi mi kulak kesilirdi. Böylelikle yeni bir yol tutturarak dil dökmek vesilesini bulmuş olurdu. İşte bu sefer de söze şöyle koyuldu. Doğru. Eğer ben de Sittin seni ateşe atmasaydım, bugün elbette daha iyi görürdüm. Duman berbat etti gözlerimi, duman. Bu lakırtılar ananın kulağına girmiyordu. O sadece dışarıda yüzü koyun yere yatmış, gözlerini ovuştur ovuştur açmaya çabalayan çocuğun haykırmasını dinliyordu. Zavallı gözcü izler hep kıpkırmızıydılar. Günden güne de fenalaşıyorlardı. Böyle olduğu halde kızınızın gözlerinde acaba bir hastalık mı var diye sordukları zaman ana daima ocakta ot tutuştururken inadından kafasına boyna dumanların içine sokuyordu ondan diye karşılık verirdi. Hem artık çocuklarının ağlamaları onu eskisi kadar üzmüyordu. İşi başından aşkındı. Art arta da doğuruyordu. Evvelleri ilk çocuğunda yavrucak bağırdı mı fena olurdu. O vakitler bir çocuk ağladı mı ananın ne yapıp yapıp onu susturması gereklidir sanır ve meme vermek için elinde ne iş olursa olsun bırakırdı. Kocası işi durduran bu sık sık fasılalara öfkelenir. Bu da nesi? Her şeyi benim sırtıma mı yükleyeceksin? Daha yeni başladın doğurmaya. 20 sene birbiri üstüne çocuk emzirmeni mi çekeceğim senin? Zengin karısı mısın ki gündelikçi tutup yan gelip sadece karnını yükleyecek, sadece çocuk emzireceksin diye bağırırdı. İkisi de genç, ikisi de öfkeli olduklarından kadın da ona çıkışır şöyle haykırırdı. Ya ben? Sadece ben mi çekeceğim? Sen benim gibi aylar ayı karnında yük mü taşıyorsun? Doğum ağrılarını sen mi çekiyorsun? Tarladan dönünce sen sırtını dayayıp yan geliyor dinleniyorsun ama yemek pişirmek, çocukla uğraşmak, çocuktan beter bir ihtiyarın suyunca gitmek, istediklerini yapmak hep bana düşüyor. Böyle bağırışır çağrışırlardı. İki aynı kuvvetli rakibin karşılaşması gibi her ikisi de kendi sözünü, dileğini üstün etmek isterdi. Yalnız kavgaları pek uzun sürmedi. Çünkü genç kadının sütü çabuk kesildi. Tıpkı sıhhati, kuvveti yerinde bir hayvan gibi hemencecik gibi kalıyordu. Çıkan yazda sapanın üzerine düşüp yaralanması yüzünden vakti dolmamış bir çocuk doğurmuş, onu kaybetmişti. Kendi kendine şöyle düşünüyordu. Artık çocuklar iyi kötü kendilerini kurtarabilecek yaşa geldiler. Canları istiyorsa varsın ağlasınlar, peşleri sıra koşup onları emzirecek değilim ya, sabredip karınlarını, açlığını, anılarının tarla dönüşüne göre idarede dursunlar. Ne yapalım? Böyle düşünüyor, böyle söylüyordu ama kalbinin yumuşaklığından çocuklarının sesini duyar duymaz gene de koşup geliyordu. Ateşteki yemek bir müddet daha kaynadıktan sonra ortalığı dolduran dumana mis gibi bir de pirinç kokusu karıştı. Genç kadın ninenin çanağını aldı, ağzına kadar doldurdu. Hep beraber yatıp kalktıkları büyükçe odanın bir kenarında duran masanın üzerine götürüp bu çanağı koyduktan sonra kaynanasının koltuğundan tutup kaldırdı. Onun pirinçle bezelye karışık pişerse tadına doyum olmaz yollu sözlerini aldırış etmedi, götürdü oturttu. Koca nine kupkuru canı çekilmiş gibi soğuk elleriyle hemen çanağını kavradı. Lakırtıyı kesmişti. Önündeki yemeğe imrenmekten adeta titremeye başladı. Buruşuk çizgi çizgi ağız kenarlarından salyası akarak ''Kaşık nerede? Kaşığımı bulamıyorum!'' diye bir sızlanmadır tutturdu. Ana kendine doğru uzanan sarsak titrek eli teneke kaşığı verdi. Gitti iki çift ufak kamış değnekcikle tepeleme doldurduğu iki kase daha getirdi. Bunlardan birini evvela aydınlık dedikleri küçük avluda yere toz toprağın içine oturmuş, gözlerini ovuştura ovuştura hala ağlayıp duran küçük kıza götürdü. Pis elleriyle gözyaşlarını sile sile yüzü çamur içinde kalmıştı. Anası onu yerden kaldırdı. Güneşten yanmış, çatlamış katı elleriyle bu yüzyezi biraz sildi. Sonra da çocuğun yamalı ırgasının eteğiyle usulca gözlerini temizledi. Bu işi hafif hafif yapıyordu. Çünkü zavallı gözler kan içindeydiler. Çok acıyordular. Göz kapakları kızıl bir yara gibi tersine dönmüştüler. Yavrucak can acısıyla inleyerek başını annesinin elinden kaçırınca kadının yüreği sızladı. Çocuğu büsbütün incitmekten korktu bıraktı. Evin önündeki işlenmemiş tahtadan yapılma, uydurma bir masanın üzerine yemek çanağını koyarken kalınca şefkat dolu sesiyle de ''Haydi gel ye!'' dedi. Yavrucak daha kendine pek güvenemeyen adımlarla yürüdü, yaklaştı masaya tutundu. Güneş batısının altın ışıklarından korumak ister gibi etrafı çepçevre kızarık gözlerini yarı kapatarak ellerini kaseye doğru uzattı. Anası ''Yanarsın ha, sıcaktır!'' diye bağırdı. Çocuk duraladı. Yemeğini soğutmak için usul usul üzerine üflemeye başladı. Annesi de üzgün üzgün ona bakıyor. Bir daha sefere şehre saman satmaya giderken söyleyeyim de babasına eczaneye uğrayıp göz ağrısına iyi gelen bir merhem alıversin diye düşünüyordu. Oğlan fısıldanmaya başlamıştı. Yemeğini istiyordu. Kadıncağız ona da payını verdi. Gürültü biraz kesildi. Ana o kadar yorgundu ki açlığını bile duyacak halde değildi. Uzun uzun içini çekti. Alçacık kamış iskemlesini alıp getirdi, kapının önüne oturdu. Derin bir nefes aldı. Güneşin kızıllaştırdığı sert telli saçlarını şöyle eliyle arkaya attı. Tarlalarını, topraklarını saran basık dağlar, açık sarı renge boyanan göğün üzerinde yavaş yavaş kararıyorlardı. Vadinin derinliğine sığınmış olan bu küçücük köyde akşam yemeği için birer birer ocaklar tutuşmaya başlıyor, dumanlar ağır ağır durgun havada yükseliyordu. Ana hoşnutluk duyuyordu. Şu 6-7 evli köycüğün hiçbir çatısı altında onun çocukları kadar gürbüz, iyi bakımları yoktu. Kadınların bazısı ondan daha zengindi. Mesela hancının karısında birikmiş birkaç para olacaktı. Çünkü ananın daha kızlık zamanından beri hülyasını en çok kurduğu imrendiği ve bir türlü de takabilmesi nasip olmamış mücevherler ayarında iki gümüş yüzüğüyle bir çift küpesi vardı. Ama elbette ki para artırmaktansa yavrularının güçlerini, kuvvetlerini artırmak, onların yanaklarını doldurmak daha iyi bir şeydi. Dedikoduyu sevenler hancının müşterilerden kalma et artıklarını çocukların önüne sürüp yedirdiğini söylüyorlardı. Halbuki kendisi öyle mi yapıyordu? Onları tarlalarında yetişen canım pirinçten güzel yemekler hazırlıyordu. Küçüğün şu göz ağrısı da olmasa pekala saatleri yerinde gürbüz, güzel çocuklardı. Büyük oğlunu görenler 7-8 yaşında sanıyorlardı. Çocukları hep tosun gibiydi. Sonuncu da vaktinden evvel doğmamış olsa yaşasaydı şimdi ne güzel bir oğlan olacaktı. Belki de artık emeklemeye bile başlayacaktı. İçini çekti. Neyse, bir iki aya kadar bir tane daha doğuracaktı ya. Gene başına ne iş çıkacaktı ne iş. Ama halinden hoşnuttu. Mutluydu o. İçinde taşmaya hazır bir hayat belirmeye başlarken bu gebelik günlerinde duyduğu saadetin eşini hiçbir zaman bulamazdı. Yolun öbür tarafında evin önüne biri daha çıkıyordu. Kapı aralanınca dışarı yayılan dumanların arasından ana erkeğin emmi oğlunun karısını gördü. Yemek mi pişiriyorsun kardeş? Benimki pişti de kotardım bile, dedi. Öteki yeşili kayıtsız bir sesle. Elbette iki gözüm, sen her işte hepimizden hamaratsın, diye seslendi. Ana bir nezaket yapmak isteğiyle. Daha neler canım? Bizim çocuklar bağırıyorlardı, acıkmışlardı da ondan, diye cevap verdi. Emi oğlunun karısı bir kucak otla içeri girerken tekrar, yoo, sen beceriklisin, elinin çabukluğuna hiç diyecek yoktur, işin doğrusu bu, diye bağırdı. Ana akşamın alacakaranlığında bir an yalnız kaldı. Yüzü gülümsüyor gibiydi, doğru. Koltukları kabarabilirdi. Kendi gücünü, kuvvetini, çocuklarını, erkeğini gözünün önüne getirip göğsünü şişirebilirdi. Ama rahat vermediler ki. Oğlu birden eteğini çekmeye başladı. Anne, daha isterim, diye çanağını uzattı. O da yerinden kalktı, kaseyi bir daha doldurdu. Tekrar kapının eşiğine çıktığı vakit güneş bütün gün ananın çalıştığı tarlanın kenarına yaslanmış, yeni bir yolculuğa çıkmadan dinleniyormuşçasına yorgun bir an duralamıştı sanki. Koca altın külçesi tepelerin ortasında adeta şaşalamış gibi asılı kaldı. Sonra usulca kaydı gitti, görünmez oldu. Tam o sırada batının ortalığa yaydığı loşluklar içinde erkeğini gördü. Omzuna çapasını vurmuş, bir kolu kalkmış, çapanın sapında bir eliyle de mintanı ilikleyerek kır yolundan aşağı doğru geliyordu işte. Genç bir kedi gibi çevik, hafif adımlarla yürüyordu, bir de şarkı tutturdu. Zaten en hoşuna giden şeylerden biriydi bu. Tatlı, güzel, pürüzsüz bir sesi vardı. Pek çok da türküler bilirdi. Onun için bayram günleri çayhanede geleni gideni eğlendirsin diye ona şarkı söyletirlerdi. Eve doğru yaklaştıkça sesini biraz alçaltıyordu. Kelimeleri ağzında çiğniyor, pek söylemiyordu bile ama bu yanık ve azıcık titrek hava tatlı bir mırıltı halinde gene de duyuluyordu. Kapının önüne gelince çapasını evin duvarına dayadı. Bu gürültüyle yemek üstüne tatlı bir şekerleme yapan ihtiyar nine uyandı ve lakırtısını bıraktığı yerden yeniden başladı. her zaman da derim ya, oğlum pirinç lapasına bezelye karışıldı mı çok sever. Böylesinin tadına hiç doyum olmaz. Erkek gülerek evden içeri girdi. Kalın güzel sesiyle, doğru dedin anam, öylesini elbette severim diye karşılık verdi. Dışarıda küçük kız yemeğini bitirmiş, karnı doymuş, kıpırdamadan oturuyordu. Güneş battı mı artık gözlerini açmaktan çekinmez, sızıldanmadan rahat rahat etrafına bakabilirdi. Ana mutfaktan çıktı. Elinde ağzına kadar dolu köy işi, mavili beyazlı büyük bir kase ile kocasına geldi. Bir iki tavukları vardı. Üzerinden dumanları tüten pirinç lapasının ortasına bir yumurta kırmıştı. Akı katılaşıyordu bile. Erkek kısmı çok çalıştı mı muhakkak ya biraz et ya da yumurta yemeliydi. Ne kadar kavga etseler, birbirlerine çatsalar da erkeğinin karnını iyice doyurmaktan hoşlanırdı. Zaten bütün kavgaları ağız dalaşından başka neydi ki diye düşünüyordu. Bazen öfkelenip ona ağır söylese bile erkeğini yemek yerken görmekten kıvanç duyardı. Nitekim işte kaynanasına, oğlunun lapasına bir terzi yumurta kırdım kocenine, üstelik de lahana da koydum diye seslendi. İhtiyar kadın bu sözü işitir işitmez hemen başladı. Taze yumurta mı? Elbette ya. Her vakitte derim ya, güçlü kuvvetli bir delikanlı için taze yumurtadan âlâ ne olur. Kan yapar, dinçleştirir. Kimsenin onu dinlediği yoktu. Bütün gün toprakla uğraşıp didinmiş olan adamın karnı öyle acıkmıştı ki önündekini hemen sömürdü. Boş kaseyi masanın üzerine vurarak karısından tekrar yemek istedi. Ana onunla beraber bu sefer kendisine de koydu ama erkeğin yanında durmadı. Yemeğini dışarı götürdü. Alçacık iskemlesine oturdu. Sihati yerinde bir insanın ağız tadı ve zevkiyle ağır ağır yemeye başladı. Ara sıra kalkıyor, kocasının lahanasından azıcık alıyor, tekrar yerine oturuyordu. İki dağın arasında çok koyu kırmızımtırak bir renk alan gökyüzüne bakıyordu. Çocuklar analarına sokuldular. Abandılar, ağızlarını açtılar. Onlara kendi değnekleriyle bir tutam pirinç verdikçe bunu demin yediklerinden daha tatlı, daha güzel buluyorlardı. Sarı köpek bile dayak yemeyeceğini bilmenin verdiği emniyetle ona sokuluyordu. Biraz evvel ağzı sulanan sulanı efendisinin masası altına girmiş, bir tekme yiyince sürüne sürüne dışarı kaçmıştı. Şimdi de ananın attığı yemek lokmalarını büyük bir ustalıkla havada kapıyor, yutuyordu. Erkeğin çanağı tam 3 defa üst üste dolduruldu. Adamın karnı patlayasıya doyup da bir memnuniyet homurcusu çıkarınca kadın lapa çanağına kaynar su koydu. Kocası bunu kapının önünde kuvvetli öpürtülerle yudum yudum içti. Bitirince boş kaseyi karısına uzattı ve bir an durup gecenin örtmeye başladığı memleketini seyretti. Gökte yıldızların arasında billur gibi bir ilkbahar ayı parıldıyordu. Gözlerini bir hilale dikti. Tatlı, sarıcı, yanık bir türkü tutturdu. Köyün seyrek evlerinden birkaç erkek çıkıyordu. Kimi kahvede başlanmış bir oyun lafını ederek birbirlerine sesleniyor, kimi esniyor, kimi de kapıların eşiğine oturmuş, ağızları açılak kalmış, öylece duruyordu. Genç koca birdenbire türküsünü kesti ve keskin gözleri yol boyunca daldı. Herkes dinlenir, aylak aylak otururken çalışan bir tek erkek vardı, emmisinin oğlu. Kapısının önüne bağdaş kurmuş, başını eğmiş, ince söğüt dallarıyla gece karanlığında bile hala sepet örüyordu. Evet, işte böyleleri de vardı. Halbuki kendisine gelince o bir el oyun çevirmeyi... Dönüp karısına baktı. Bir şey söylemek istedi ama onun kötü, dik bakışlarını görür görmez aklına gelen şeyi okumuş olduğunu sezdi, için için kadına küfretti. Koca gün çalıştıktan sonra akşam olunca elbette biraz eğleni vermekte hakkıydı. Sadece ömür mü çürütecekti? Ama üzerine dikilen bu öfkeli gözlerden çekindi. Bir çocuk inatçılığıyla omuz silkti. Böyle bir günden sonra yatayım daha iyi. Oyun oynayacak halim kalmadı bu akşam. Yorulmuşum, dedi, içeri girdi. Kendini yatağın üzerine attı, esnedi, gerindi. Lambasız, karanlık odada artık büsbütün bir şey görmeyen nine birden, ''Oğlum yattı mı?'' diye bağırdı. O da öfkeli bir sesle. Yattım anam, yattım. Ne yapılır ki burada? Çalışmak, uyumak, çalışmak, uyumak, diye homurdandı. Oğlun sesindeki kızgınlığı anlamayan kadıncağız gülerek. Öyle sahi, sahi öyle. Çalışmak, uyumak, diye tekrarladı. El yordamıyla yürüyerek odanın bir köşesinde mavi bez perdenin arkasındaki hırt lambasını çıkmış, pis yatağına doğru gitti. Erkek uyumuştu bile. Onun rahat rahat soluk alışını duyan ana yerinden kalktı. Eteklerine tutunan çocuklar da arkasından geliyorlardı. Mutfaktaki testiden aldığı azıcık soğuk su ile yemek çanaklarının kirini akıttı. Bunları toprak duvarın bir oyuğuna soktu. Sonra da hafif ay ışığında evin öte yanından dolaşarak pek derin olmayan kuyudan tahta bakraçla su çekti, testiyi doldurdu. Aydınlık dedikleri avlunun toprağında bitmiş, çiçek bir söğüt ağacına bağlı duran camızı çözdü. Önüne biraz samanla karışmış bezelye koydu. Hayvan yemini bitirince onu da evin içine soktu. Erkeğin uyuduğu yatağın ayak ucuna bağladı. Tavuklar yatağın altındaki yerlerini çoktan tünemişlerdi bile. Duydukları gürültüyle yarı uykuda biraz gıdıkladılar. Sonra sustular. Ana bir defa daha dışarı çıktı, seslendi. Gitgide koyulaşan karanlıklardan bir homurtu karşılık verdi. Domuza öğleyin yiyecek atmışlardı, yeterdi bu. Kadın onu da önüne kattı, iterek içeri soktu. Dışarıda kalan sadece sarı köpekti. O da kapının eşiğine kıvrıldı, yattı. Çocuklar düşe kalka anılarının peş sıra gelmişlerdi. Ama onun bunlara pek kaldırdığı yoktu. İşte şimdi de şalvarına yapışmışlar, sümüklerini çeke çeke ağlıyorlardı. Kadın eğildi, küçüğü kucağına aldı, büyüğü elinden tutarak kapının koluna indirdi. Sonra da çocukları götürüp babalarının yanına yatağa yatırdı. Yavaş yavaş üstlerini çıkardı. Kendi de soyundu. Kocasıyla çocukların arasına sokuldu, örtüyü üzerine çekti. Sırt üstü, dinç vücudunda hoş ve yarayıcı bir yorgunlukla kıpırdamadan yatıyordu. Böyle karanlıkta yatağında sadece şefkat kesilirdi. Gündüzün her ne kadar bazı çok sürmeyen öfkeleri tutar, bağırır, çağırırsa da gece oldu mu kalbinin sadece iyilik yumuşaklık tarafı kalırdı. Arzu ile kendine doğru dönen kocasına bütün bir ateşle sevgi, şefkat gösterir, uykunun verdiği acizlik içinde büsbütün kendisinin olan evlatlarına öksürüğü tutacak olursa kalkıp ona azıcık su götürecek kadar acımayı duyduğu nineye, hatta bazı hareketlerinden ürkerek telaşlanmaya başlayan hayvanlara karşı da tamamen incelik ve muhabbet kesilirdi. Sertçe, kalın sesiyle onlara bile "Tek durun, uyuyun, daha sabah olmasına çok vakit var," derdi. Karanlıkta küçük oğlan ona doğru sokulur, memeden kesileli epey olduğu halde anasının göğsünü arardı. O da içine, beynine doğru yayılan ılık bir uyku isteğiyle memesini çıkarır, oğlunun ağzına verirdi. Bu, ona geçmiş günlerini hatırlatır, içini hoşlandırırdı ama zaten gene çok geçmeden göğüslerine süt gelmeyecek miydi? Ağabeyisinin öte yanında yatan kız da gözlerini sıkı sıkı kapar, bitmek bilmeyen bir kaşınma ihtiyacıyla onları boyuna ovuşturur dururdu. Hatta uyuduktan sonra bile farkında olmadan kaşınır gözlerini tırmalardı. İşte çok geçmeden hepsi de derin bir uykuya daldılar. Öyle bir derin uyku ki köpeğin havlamalarıyla bile hoş zaten bu gecenin alışılmış gürültülerinden sayılır. Açılmayan deliksiz bir uyku. Arada kulak kabartarak uyanan sadece anadır. O da rahatını bozmak istemezse eğer hemen tekrar gözünü kapar, uyur. İkinci bölüm. Bir ana için yeryüzünde günlerin hepsi de birbirinin eşi değil midir? Sabahları şafak sökmeden evvel uyanır, ötekiler daha uykudayken o kalkardı. Tavuklarla domuza kapıyı açar, camızı evin önündeki avluya götürür, geceden kalma hayvan pisliklerini süpürür, dışarıda bir köşeye yığardı. Sonra da ateşi yakar, kocasıyla kaynanasının uyanınca içecekleri suyu kaynatır, bu sudan birazında ılıklaşınca küçüğün gözlerini yıkamak üzere tahta tası ayırırdı. Her sabah yavrucak gözleri sımsıkı yapışık kalkardı. İrini çapağa yıkanıp temizlenmeden onları açamaz, bir şey göremezdi. İlk zamanlar kızıyla beraber anayı da bir korku, bir telaş alırdı ama kocanın çatlak sesiyle. O yaştayken ben de tıpkı böyleydim. Bak, hala da ölmedim. Pekala yaşıyorum işte, diye yüreğini rahatlatmıştı. İkisi de alışmışlardı artık. Merak edilecek nesi vardı bunun? Her çocuğun başına gelebilecek öldürmeyen bir şey olduktan sonra. Ana suyu henüz doldurmuştu ki çocuklar geldiler. Küçük oğlan kız kardeşini elinden tutuyordu. Babalarının çoğu zaman neşeli güler yüzü görmeye alışık olmalarına rağmen uykudan uyandırılırsa öfke başına sıçrayıp dayak attığını da bildiklerinden yatağın içinde usulca sıçrayıp savaşmışlardı. Arka yüzde devam ediyor.